Ayrım 9.
Akrabam aynı zamanda en sevgili bir arkadaşımdı. Fakat biraz safçaydı. Yüzü de hayli sakildi. Ben onun yanında Eflatun gibi alim ve zeki, müteveffa Valentino gibi güzeldim. Kadına gelince az tahsil görmüş fakat çok zarif ve hisli bir şeydi. Ailemize ilk gelin geldiği günden itibaren ona karşı duyduğum muhabbet ve incizap günden güne artıyordu. Evlerine benden başka erkek gelip gitmiyor gibiydi. Aramızda gizli bir anlaşma oldu. O bana üstü örtülü kelimelerle hayatının yalnızlıklarından, hüzünlerinden bahsediyordu. Ben yine kocasının idrak edemediği kelimelerle anladığımı ve acıdığımı söylüyordum. Bu arkadaşlık bir zaman sonra bir aşk, bir hastalık şekline girdi. Mamafi, bunu hiçbir zaman açığa vurmayacağımıza, ölünceye kadar bu acıya tahammül edeceğimize emindim. O çok temiz ve saf bir aile kızıydı. Ben şimdiki gibi şen ve lakayt bir adam değildim. Gülmeyin çocuklar, ben o vakit bambaşka bir insandım. Ne diyordum? Evet, tam manasıyla namuslu bir adamdım. Sonra onu düştüğünü görmeye tahammül edemeyecek kadar seviyordum. Ma mafih bilinmez. İnsan halidir bu. Münasebetimiz daha uzun müddet devam etseydi, belki bir gün mekanlar ve zamanların müstesna bir yardım saatinde. Fakat günün birinde birdenbire ayrıldık. Akrabam uzak bir vilayette memuriyet almıştı. Onları vapura kadar götürdüm. O ağladığını göstermemek için peçesini kapıyordu. Kameraya eşyalarını yerleştirirken bir an yalnız kalmıştık. Uzun uzun birbirimize baktık. Ben onun parmaklarının ucunu tuttum. O hasta bir çocuk gibi hafifçe başını omzuma dayadı. Hasılı, aşkımızın bütün günahı bundan ibaret kaldı. Çıldırıyordum. Onu bir türlü unutamıyordum. Dünyayı gözüm görmüyordu. Onsuz hayatın zerre kadar tadı tuzu kalmamıştı. Ma mafi, bu acıyı gönlümden, onun yüzünü gözümden söküp atabilmek için çok uğraştım. Ben halde olan hastalara tatbik edilen klasik ve budala tedaviyi bilirsiniz. İçmek, eğlenmek, çapkınlık etmek. Bence bu, mesela ayağından yaralı olan bir insanı sızılarını unutturmak için koşturmaya, dans ettirmeye, boğazı hasta bir biçareye şarkı söyletmeye benzer. Kendimi avutacağım diye aylarca ötede beride sürüklendim. Sonra bu hayattan vazgeçtim. Kırlara çekildim. Bir zamanda tek başıma, serseri ve biçare, tenha deniz kenarlarında, ormanlarda dolaştım. Onun da fayda etmediğini görünce kendi kendime şöyle dedim. Oğlum Şevki, seni iyi etmek için bir tek ilaç kalmıştır, kurşun hapı. Eğer gayret edip ondan bir tane alabilirsen sonun selamettir. Kararımı vermiştim, ölecektim. Sefer hazırlığı tamamdı. Alacaklarımı almış, borçlarımı vermiş, işlerimi yoluna koymuştum. Sevdiğim kitapla çocukluğumdan beri kullandığım eşyayı arkadaşlarıma hediye edilmek üzere takım takım ayırmıştım. Geceyi lüzumsuz kağıtları yırtmakla ve arkadaşlara küçük veda mektupları yazmakla geçirdim. Nihayet ortalık aydınlandı. Bu benim son günüm, son sabahımdı. Ma mafi, ölmek için aceleye lüzum görmüyordum. Bu son günün programı şuydu. Akşama kadar kapı kapı, daire daire dolaşacak, dostlarımı görecektim. Akşam yemeğini çalgılı bir yerde yiyecektim. Sonra gece yarısına doğru evime dönecek, pijamamı giydikten sonra yatağıma uzanacak, mumu söndürecek, yastığımın altına hazırladığım tabancayı alacaktım. Son günüm pek güzel geçiyordu. Büyük kararlar insana inanılmaz bir ruh sükuneti veriyor. O gün her şey beni memnun ediyordu. Çünkü gece yarısından sonra odamda beni bekleyen korkunç azap o gece boğazıma sarılmayacaktı. O gece yatağımda yeni doğmuş bir çocuk rahatıyla uyuyacaktım. Dairelerden birinde muhasebeci olan bir dostuma uğradım. Beni görünce telaşla işini bıraktı. "Yahu sen kendini öldürecekmişsin. Bu ne iş?" dedi. Hayretten ağzım açık kaldı. Kararımdan daha kimsenin haberi yoktu. Verecek cevap bulamayarak kahkahayla gülmeye başladım. O biraz ferahlar gibi oldu. Ha şöyle gül bakayım. Aslı yok değil mi? Halt etmişler. Ne münasebet. 10 dakika sonra bir başka arkadaş tramvaydan atladı. Şevki, seni görmek istiyordum. Nasılsın? Demir gibi. O hazin hazin yüzüme baktı. Hiç zannetmiyorum zavallı kardeşim. Sen kendini öldüreceksin biliyorum. Saklama. Bu ne işti ya Rabbi? Bir berber dükkanının kapısındaki aynaya baktım. Acaba vereceğim karar ben farkında olmadan yüzümde bir fevkalade değişiklik mi vücuda getirmişti? Fakat hayır. Çehrem her zamankinden daha sakin ve renkliydi. Arkadaşımın yakasına yapıştım. Çıldıracağım. Beni tenbir et. Bu havadisi kim uydurdu dedim. Ne bileyim kardeş, herkesin ağzında. Herkesin mi? İmkanı yok. Tam bu dakikada berber dükkanından bir başka arkadaş çıktı. Gülerek, sen daha sağ mısın? Ben seni öldü sanıyordum diye alaya başladım. O kahkahayla gülmekte devam ederek elimi sıkıyordu. Ma mafi, ben zerre kadar telaşa düşmedim. Senin böyle bir münasebetsizlik yapacak kadar ahmak olmadığını biliyordum. O kadar mendebur bir mahluk için kendini öldürebileceğini düşünmek sana hakaret olurdu. Bu defa birinci arkadaş söze karıştı. Evet, ben de pek ihtimal verememiştim. Ma mafi, kim bilir, gönüldür bu dedim. Hadi efendim, insan köpeklere gönül verir de öyle cadaloza gönül vermez. Bu muhavereyi ne kadar hayretle dinlediğimi tahmin edersiniz. Acaba öldüm de ahirette mi bu sözleri işitiyorum diye düşünüyordum. Eğer öyleyse beyhude yere sıkıntıya girmiş, yer değiştirmiş olacaktım. Çıldıracağım. Allah aşkına ne biliyorsanız söyleyin diye yalvardım. Senin bir zamandan beri Nazenin Hanım'ı sevdiğini söylüyorlardı. Uzun müddet onun peşinde dolaşmışsın. Boş yere yanıp yakılmış, nihayet ona izdivaç teklif etmişsin. Sana varmazsa kendini öldüreceğini söylemişsin. Nazenin Hanım razı olmamış. Bu hafta bir eski mutasarrıfla evleniyormuş. Sen bir ultimatom vermişsin. Sen nikah olduğun gün kendimi öldürürüm demişsin. Nazenin Hanım'ın kendisi gezdiği yürüdüğü yerde, kuzum o çocuğa göz kulak olun, kendini öldürecek, yazıktır diye söyleniyor. İnanan oluyor mu? Bazı saf diller inanıyor, fakat seni bilenler nasıl ihtimal verirler? Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra beni bir düşüncedir almıştı. Bu Nazenin Hanım 50 yaşlarında rastıklı, düzgünlü bir maskaraydı. Ayan azasından eski bir paşanın karısıydı. Kendisine kocasından mühimce bir para kaldığı için oldukça hatırı sayılırdı. Ma mafi herkes alay ederdi. Bu zavallı kadında bir hastalık vardı. Herkesi kendine aşık zanneder, filan benim için karısını boşamaya kalktı, falan beni istedi de varmadım diye önüne gelene övünürdü. Kalabalık meclislerde onu uzun uzun söyleyerek alay ederlerdi. Kendimi avutmaya çalıştığım gecelerden birinde ona bir dost evinde tesadüf etmiştim. Derhal bana kırıtmaya, cilveler yapmaya kalkıştı. Ben de maşallah geçkincesiniz ama güzelsiniz. Meyvelerin biraz geçkini daha ballı olur filan gibi bir iki manasız şaka söz sarf etmiştim. Nihayet bir hafta evvel en mustarip bir saatimde sokakta bana rastlamış, yakama yapışmıştı. Evleniyorum, bu hafta nikahım var diyordu. Vah vah, keşke bana varmalıydınız. Artık nikahınızın olduğu gün kendimi öldürmeli demiş ve kaçmıştım. Başıma gelenleri anlıyorsunuz ya. Maazallah, ölmek için birkaç saat acele etseydim herkes beni Nazenin Hanım için intihar etti sanacaktı. Bütün İstanbul hamaketime şaşacak, ölümüme gülecekti. İntiharımın hakiki sebebini söyleyemezdim. Başka bir sebep uydursam belki meydana çıkardı. Dünyada her şeye tahammül edebilirdim fakat Nazenin Hanım için ölmüş bir adam zannedilmeyi asla. Evet, kararım katiydi. Hiçbir şey beni fikrimden döndüremeyecekti. Fakat o vakit bu Nazenin Hanım hesapta yoktu. Evime döndüm. Mektupları yırttım. Tabancamı büyük bir ihtiyatla korka korka boşalttım. Korka korka diyorum çünkü kazaya inanmazlar. Nazenin Hanım için öldü zannına düşebilirlerdi. Nazenin Hanım beni dünyaya çivilemişti. Bir zaman daha mutlaka yaşamak ve bu acıya katlanmak lazımdı. Yaşadım. Zaman geçtikçe hastalığım hafiflemeye başladı. Nihayet büsbütün unuttum. Yaram kapandı. Sadece ayda yılda bir hafifçe sızlayan bir iz kaldı. İntiharlar galiba bazı buhran saatlerinde oluyor. İnsan bir parça dişini sıkmalı. Kendine birkaç gün, bir iki hafta mühlet vermeli. Zaman her yarayı tedavi ediyor. Nitekim bugün ne kadar hayatından memnun bir adam olduğumu hepiniz bilirsiniz. Vaktiyle o Nazenin Hanım'a çok kızmıştım. Fakat şimdi bir yerde görürsem eğilip eteğini öpeceğim. Allah uzun ömürler versin, beni ölümden kurtardınız diyeceğim. Reşat Nuri Güntekin'in kısa yaşam öyküsü. 1899'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1912. Bursa Sultanisi'nde öğretmenliğe başladı. Çeşitli okullarda bu görevini sürdürdü. Milli Eğitim Müfettişliği 1931, Çanakkale Milletvekili 1938-1943 oldu. 1947'de Milli Eğitim Başmüfettişliğine atandı. Paris Kültür Ateşesi iken emekliye ayrıldı. 1954. Hastalığı nedeniyle gittiği Londra'da 1956'da öldü. Hemen bütün romanlarını Anadolu atmosferi egemendir. Genellikle duygusal ve sosyal konuları işleyen yazar, küçük hikayelerinde mizah ögelerine ağırlık verdi. Önemli yapıtları Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Eski Hastalık, Yaprak Dökümü, Olağan İşler, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun. Kitabın sonu.